Herkese merhaba. Okul sıralarında yaşadıklarımızla o sıranın dışına çıktığımızdaki hayatın birbiriyle ilişkisini anlamaya çalıştığımız sıra dışı konuşmaların yeni bir bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Bu kaydı aldığımız sırada İstanbul'da pek de sevimli olmayan bir hava durumu var. Kış ufak adımlarla geliyor gibi. Her şeye rağmen keyfiniz iyi ve sağlığınız yerindedir umarım. Bu bölümün konuğu yazar, çevirmen, akademisyen Aksu Bora. Kendisiyle eğitim ve toplumsal cinsiyetin kesişimi üzerine konuşacağız. Davetimizi kabul ettiği için başta kendisine çok teşekkür ederim. Ve bir yandan da çok heyecanlı olduğum bir bölüm bu. Aksu Hanım hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım.
Teşekkürler, iyiyim. Burada da hava biraz kapalı ama güzel yani. Sonbaharı da seviyorum.
Ankara'daydınız değil mi?
Yok, Ankara'da değilim. Akçakoca'dayım ben.
Ha öyle mi? Ben Ankara'dasınız diye sanıyordum. Akçakoca hava güzel olmalı ya.
Ya bugüne kadar güzeldi, öğlene kadar hatta, şimdi kapanmaya başladı, yağmur geliyor, güzel ama yani sonbahar tam böyle olması lazım değil mi?
Bence de değil mi? Çok keyifli oluyor, ben de sonbaharı çok seviyorum. Bu arada kedim takır tukur sesler çıkarıyor, başta sizden sonra da dinleyenlerden özür dileyim, böyle arada bir miyavlama falan sesi gelirse.
Rica ederiz, kedinize selamlar.
Herkes bilsinler. Aksu Hanım, bölümümüz böyle iki kısımdan oluşuyor. Aslında podcast'te ismini de veren kısımlar. İlki sıradan sorular dediğimiz, biraz böyle okul sıralarına döndüğümüz kısım. Diğeri de sıra dışı sorular dediğimiz, o okul sıralarından çıkıp o dönemlerin bugünle ilişkisini anlamaya çalıştığımız bölümler. Ama benim en çok sevdiğim kısım ilk kısım. Çünkü konuk aldığımız kişi kendi disiplini, uğraşı ya da ilgi alanıyla alakalı çokça konuşma fırsatı bulabiliyor. Ama o kişisel tarihimizde önemli yer tutmuş öğrencilik, çocukluk, okul dönemlerini çok da konuşma fırsatı bulamıyor sanki. O yüzden ilk kısımda biraz oraya dair konuşuyoruz. Ve genelde de her konuğa sorduğum bir soruyla başlamak istiyorum sizinle de. Biraz okul deneyiminizden söz eder misiniz bize? Nasıl bir öğrenciydiniz? Okulla ilişkiniz nasıldı? O dönemlere dair neler hatırlıyorsunuz?
Önce şeyi söyleyerek başlayayım. Benim oğlum yuvaya başladıktan bir hafta 10 gün sonra falan okulu sevip sevmediğini soranlara demişti ki biraz seviyorum, biraz sevmiyorum. Benim için de aslında çok öğrencilik iyi. Öyle bir şeydi. Biraz sevdiğim, daha doğrusu okul. Öğrenciliği hep çok sevdim de. Okul biraz sevdiğim, biraz sevmediğim bir şeydi. Hep öyle oldu. Doktora zamanında bile öyleydi.
Ha, tüm öğrencilik döneminiz boyunca?
Bütün öğrencilik dönemim boyunca öyleydi. Ama en çok da orta öğrenim, tam ergenlik zamanları falan. Tabii ki öğrenciliğin güzel tarafları vardı. Öğrenmeyi her zaman çok sevdim çünkü ben. Ama okul o kadar da çok sevdiğim bir şey değildi galiba. Biraz seviyordum, biraz sevmiyordum dolayısıyla. Bir de tabii şöyle bir şey var. Ben ilkokul yıllarımı 4 ayrı yerde geçirdim. 4 ayrı okulda okudum. Babam benim kaymakamdı çünkü ve çok sık tayini çıkıyordu. Dolayısıyla da biz habire oradan oraya gittik. Öyle olunca da hep gittiğiniz yerde insanlar birbirleriyle arkadaş oluyorlar. Siz sonradan gitmiş olan çocuk oluyorsunuz. Biraz sıkıntılı bir şey hele o yaşlarda. O yüzden de yani tam alışırken başka yere gidiyordum falan. Çok anlayamadım nasıl geçtiğini o yılları. Sonra ortaokul lisede Ankara'ya gelmiştik artık. Daha şeydi, daha oturmuş bir hayatım oldu. O yıllarda da ergendim ama yine okula çok bayılmadım. İtiraf edeyim ki şimdi öğretmenler dinliyor belki de. Ama belki öğretmenler için de bu doğrudur değil mi? Onlar da okul hayatlarını hatırlasalar. Biraz sevmişlerdir, biraz sevmemişlerdir.
Bence de yani en azından öğrencilik dönemlerinin bir kısmını birçoğumuz böyle iyi duygularla hatırlamıyor olabiliriz. Benim en güzel hatırladığım dönemler şeydi, ilkokul dönemleriydi. Çünkü köyde okudum. Okul müdürümüz okulun çatısında kuş besliyordu. Beni ve bir arkadaşımı kuşların beslenmesinden sorumlu tutmuştu. Ve şeydi, ağzımızı böyle sıkı sıkıya tembihliyordu, sakın kimseye söylemeyin falan diye. Sonra kuşlar bitlendi tabii. bütün herkes öğrendi. Kabak bizim başımıza patladı ama bizim kabahatimiz yoktu tabii ki. Sait ve beni görevlendirmişti. Mesela en güzel hatırladığım dönemler onlar. Ben de aslında okul dönemlerine dair lise ve üniversiteyi çok da, özellikle liseyi çok da iyi duygularla hatırlamıyorum. Daha güzel dönemler benim için ilkokuldu. O yüzden bence çok normal. Eminim dinleyen birçok kişi de sizin samimi açıklamalarınızla beraber okul dönemlerine dair tekrar düşünecektir. Peki oralardan şey var mı Aksu Hanım? Unutamadığınız ya da bugün olduğunuz kişi olmanızda büyük rolü olan bir öğretmen, bir eğitimci?
Ay evet tabii. Hiç unutmadım. Ortaokuldan Azime Korkmazgil var. Azime Korkmazgil, ben Çankaya Ortaokulunda okudum. Çankaya Lisesi'nin orta kısmında daha doğrusu. 2'deydim ya 3'deydim ortaokul. Bizim sosyal bilgiler öğretmenimiz olmuştu. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşiydi. Bu şekilde onu yani hatırlamak istemem yani Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi olarak. Çünkü o zaman benim için hiçbir önemi yoktu bunun. Azime öğretmendi o ve müthiş bir kadındı gerçekten. Böyle vardır ya ufacık tefecik böyle ama üç ejderha gücünde çok şeydi, çok etkileyici bir kadındı. Ondan ne öğrendim diye düşündüğüm zaman sonra yıllar sonra bir şekilde birbirimizden yeniden haberdar olduğumuzda üzerine çok düşünmüştüm. Ne öğrendim diye. Öğrenme işinin o kadar böyle müfredatla falan ilgili olmadığını galiba. Okulu sevmeme sebep olan şeylerden biriydi bu. Öğrenmenin müfredatın dışında bir şey olabileceğine dair bir ipucu vermişti. Mesela derste bize bir kitap okumuştu. Birkaç hafta sürmüştü o kitapta. Tabiat Ana anlatıyor diye. Bakın kaç sene geçmiş aradan belki. Kaç sene? 40 küsur sene işte.
Hala bulunabilir
ve
mi kitap
hala
acaba?
Hatırlıyorum. Baktım yeni baskıları var o kitabın.
Aa, süper.
Çok güzel bir kitaptı ve onu okurken bize sesli okuyordu ve üzerine konuşuyorduk. O yüzden o kadar uzun sürdü. Mesela hiç unutamadığım bir öğrenmedir o. Dolayısıyla da onu anmak isterim. Hala sağ zaten Azime öğretmen. Çok çok sevmiştim onu ve çok etkilenmiştim. Onu iyi hatırlıyorum. Onun dışında çok iyi hatırlamadığım birkaç öğretmenim var. Çok fazla iz bırakan galiba yani Azime hocayla karşılaştırabileceğim biri yok. O çok güçlü bir şeydi çünkü etkiydi benim üzerimde.
Şey çıkarımı da çok etkiliymiş bu arada yani öğrenmenin müfredatın dışında bir olgu bir şey olması hakikaten çok
evet,
etkileyici
evet,
geliyor.
Evet biz
kulağa.
Ortaokul çocukları onu anladık onun sayesinde. Yani öğrenmenin ne kadar geniş bir alan olduğunu, yapılacak, öğrenilecek ne kadar çok şey olduğunu. Çünkü
çok güzel.
Yani coğrafya üzerine de konuşuyordu, doğa üzerine, tarım üzerine, bitkiler üzerine çok müthişti gerçekten.
Süpermiş. Peki o sıralardayken bugüne daha, geleceğe dair nasıl hayalleriniz vardı? Yani şu mesleği yapacağım ya da bu alanda çalışacağım, kendimi bu işlere vereceğim diye bir hayaliniz var mıydı?
Ay hiç yoktu biliyor musunuz? Yani ben şunu olayım diye bir şey yok. Ya biraz hani nasıl bir hayatım olsun üzerine tabii ki bütün çocuklar hayal kurarlar. Ben de kurardım. Benimkiler daha çok böyle kahramanlıklar gösterdiğim şeylerdi ama o kahramanlıkların bir meslekle ilişkisi yoktu. Yani doktor olacağım da insanların hayatını kurtaracağım ya da öğretmen olacağım falan. Öyle bir şeyim olmadı hiç hayali. Biraz kendimi meslek olarak akışa bırakmıştım herhalde. Zaten sonra babamın mezun olduğu okulu seçtim. Onun izinden gitmek istediğim için. Ama hala düşünün siyasal bilgilere girerken bile aklımda bir meslek yoktu. Bir öğrenme alanı vardı. Çok o tür bir hayal kurmadım. Çocukluğumda da gençliğimde de. Biraz tesadüfler oldu. Bir şeyler yani seçtim ya da durum öyle gösterdi. Çok benim zaten meslek hayatım da epey karmaşıktır. Öyle akademisyen olmak üzere yola çıkmamıştım. Çok sonra doktora falan yaptım. Biraz evet akışına bıraktığım bir şeydi o benim. Hayallerim meslekle ilgili değildi kısacası. Daha büyük hayallerim vardı benim.
Anladım. O şey görülüyor bu arada Aksu Hanım. Ben sizi tanıtırken ya nasıl bir hazırlık yapsam diye düşünüyordum bir yandan. Çünkü yazarlık var, çevirmenlik var. Bir yandan işte çeşitli gruplarla, topluluklarla bir araya gelip atölye çalışmalarınız var. Bir ara akademisyenlik var. Dolayısıyla o tek bir alana yoğunlaşmama ya da tek bir alana odaklanmama durumu yaptığınız işlerle de sanki gözde görülüyor.
Bir şey seçmeyince her şeyi seçmiş oluyorsunuz. Bunun iyi bir tarafı da var tabii ki. Çok geniş bir alanda hareket edebiliyorsunuz ama yorucu bir tarafı da var. Hiçbir alanda çok iyi olmuyorsunuz. O alanın iyilerinden biri olmuyorsunuz. Ama bir sürü şey biliyorsunuz. Yani bilmiyorum ki ben mi seçtim, böyle mi oldu hayatım? Ama oldu öyle işte.
Vallahi güzel de olmuş bence. Biz en azından yaptığınız, ettiğiniz işleri takip etmekten çok memnunuz. Öğretmen ağında da sizi bir atölyede konuk almıştık. O atölyede çok güzel, etkili bir atölyeydi. Sonrasında öğretmenlerden, katılımcılardan da güzel dönüşler almıştık. Günün birinde umarım ikincisini, üçüncüsünü de yapabiliriz. Çok teşekkürler. Bu sıradan sorular kısmını tamamladık. Şimdi biraz o sıranın dışına çıkıp sıra dışı soruları konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi Türkiye'de böyle 80 sonrası feminizm ve kadın hareketini düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk isimlerdensiniz. Hareketle tanışmanızda okul yıllarınızın bir etkisi oldu mu? Olduysa nasıl bir etkisi oldu? Biraz onları konuşalım Maxon.
Ben feminist olduğum zaman, kendime feminist dediğim zaman okulu bitirmiştim. Yani siyasalı. Dolayısıyla şimdi öyle bir ilişki var mı yok mu? Ya böyle bağlantılar o kadar kolay anlaşılabilir şeyler değil. Hani izini sürsek belki Azime Hoca'ya kadar götürebiliriz. Çünkü kadınlıkla ilgili bazı şeyler düşünmeme de sebep olmuştu, ama o sonradan uydurduğum bir şey de olabilir. Çünkü ben hani siyasalda okurken de öyle bir çok kadınlık meselesi üzerine falan çok düşünen biri değildim. Sonra feministlerle karşılaştığım zaman o bir çarpışma biçiminde oldu benim için. Yani etkilendim ama çok da böyle hani o etkiyi birdenbire pozitif bir şey olarak da gösteremedim. Daha çok yani öfkelendirdiler beni, biraz anlamaya çalıştım ama anlamaya çalıştığımı da belli etmedim. Daha çok kavga ettim falan. Öyle bir karşılaşmaydı. Ama okulla bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Okulda bir hazırlık yaptım da ondan sonra feminizme açıldım gibi bir şey değil. Tam tersine, ay ben siyasal bilgiler mezunuyum ve hiçbir bir kadın öğretmenim bile olmadı. Yani kadın hocam olmadı siyasalda. Çok erkek bir okuldu o zaman, 80 girişliyim ben. Yani kadınlık üzerine belki ancak tersinden giderek düşünebilirdim. Ama bu kadar erkeğin arasında niye bu kadar çok erkek var burada falan diye düşünebilirdim. Pek kafa yormadım. Bir de insan o yaşlarda bu işlere o kadar kafa yormuyor. 17-18 yaşında kadınlıkla ne alakanız olur? Yani o zaman öyleydi en azından. Çok çok sonraki bir şeydir benim için feminizm.
Peki orada şey oluyor mu? Bu son derece kişisel bir merak bir yandan da bu kadar kalabalık bir erkek hoca, öğretmen, akademisyenin olduğu bir yerde böyle feminizme dair konuşmalar da onlar tarafından geliyor muydu?
Hayır. Ya 80'lerden bahsediyoruz. Feminizm o kadar yeni bir şeydi ki 80'de bundan yani Şirin Tekeli'yi biliyorduk mesela isim olarak ama benim için bile, ben soldan gelen birisiyim. Yani sınıfı bölen burjuva bir ideoloji bilmem ne falan diye o ezberleri söylüyorduk. Hocalar bir de yaşlılardı ya. Böyle ağır abilerdi, böyle hani feminizm falan konuşacak kim vardı onların içinde çok bilemiyorum. Yoktu.
Benim aklıma hep şey geliyor böyle feminizm ve erkekler deyince. Memlu Şevket Esendal'ın feminist diye bir öyküsü var. Evet, mükemmel bir öyküdür ve böyle erkeklerin feminizmle alakalı nerede durduğunu ve konuya nasıl yaklaştığını bence çok iyi ifade eden.
Fakat orada bakın çok tatlı bir şey var. Yani Memdu Şevket Esendal o öyküyü yazdığı zaman feminizm Türkiye'de konuşuluyormuş gerçekten.
Değil mi? Evet.
Sonra aradan geçen zamanda unutulmuş, sonra tekrar keşfedilmesi gerekti. Ben işte unutulduğu zaman üniversitede okuduğum için feminizm ancak hani arada sırada bir düşmanca bir şekilde konuşulan bir şeydi. Çok da önemli değildi.
Bir de 80'lerin ortasında döneminde sanıyorum bu çok daha zor tabii.
Tabii. Nermin Hoca gelmemişti bir de daha okula. O sırada yurt dışındaydı galiba. Yani siyasalın büyük kadın hocası olarak. Belki o ortamlarda olsaydı farklı olurdu ama o da yoktu.
Peki şimdi şeyi de sorayım bir yandan Aksu Hanım. İşte toplumsal cinsiyet eşitsizliği ya da her çocuğun ihtiyacını karşılamayan, kapsayıcı olmayan uygulamalar biliyoruz ki eğitimin kronik hale gelmiş sorunlarından, böyle sistemsel sorunlarından. Bu sorunlar elbette eğitimin ötesinde toplumsal sorunlara da işaret ediyor bir yandan. Feminist hareketin bu sorunlarla mücadelesini, harekete geçme halini siz iradenin iyimserliği olarak tanımlıyorsunuz. Ne demek bu? Yani iradenin iyimserliği deyince biz ne anlamalıyız ve bu hareketle nasıl ilişkilendirebiliriz onu?
Bu biliyorsunuz Gramsci'nin bir sözünden alınmış bir laf. Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği diye. Benim bu sözü anlama biçimim şu. Yani insan aklıyla dünyaya yaklaştığı zaman, akılla anlamaya çalıştığı zaman kötümser olmak için çok fazla sebep bulabilir. Çünkü gerçekten işler kötü ve kötü olması için hangi sebeplerin olduğunu biliyorsunuz. Bunların nasıl zor değişecek şeyler olduğunu biliyorsunuz filan. Hani bayağı kötümser bir şey. Fakat bunları değiştirmek üzere yola çıktığınız zaman ister istemez iyimser oluyorsunuz. Çünkü şimdi ne yapıyoruz diyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Bununla ne yapacağız? Peki sonra ne yapacağız? Kimler geliyor bu işin içine filan? Bunlar hep ileriye doğru sizi götürecek sorular. Adım atmanıza sebep olacak sorular ve ister istemez iyimser kılar sizi. Çünkü başka türlü hareket edemezsiniz. Yani şey gibi, hareket ettikçe iyimser olursunuz, iyimser oldukça hareket edersiniz. İradeyle ilgili bir şeydir bu. Yani iradenin iyimserliği biraz bu anlama geliyor. Politika da iyimser bir şeydir dolayısıyla benim gözümde. Kötümser bir politika olmaz. Kötümser olduğunuz zaman söyleniyorsunuz sadece. Eleştiri adı altında işte Anadoluların söylediği bu sokurdanma diye çok güzel bir laf vardır. Evet. Tam anlamıyla sokurdanırsınız yani. Ama politika yapacaksanız eğer bunun bir adım ötesine geçip bir şeyleri değiştirmeye başlamanız lazım. Ama büyük ama küçük. Yani illa da her şeyi birden bir seferde yapamazsınız ama öğretmenler bunu çok iyi bilirler aslında. Yani bir sınıfa girdiğiniz zaman her düzeyde, ben üniversitede de bunu böyle yaşadım. Bakarsınız hani 150 kişilik bir sınıf. Acaba kaçıyla gerçekten konuşabileceğim ben bu çocukların diye düşünürsünüz. Hepsiyle konuşamayacağınızı bilirsiniz. Ama kaçıyla konuşabilirim diye düşünmeye başladığınız zaman hani o dersi nasıl yapsam daha iyi olur falan demeye başlarsınız. İşte iradenin iyimserliği biraz orada çıkar. Yani ne yapabilirim diye sorduğunuz zaman çıkar.
Dediğiniz gibi aslında öğretmenlerin özellikle son birkaç yıl yaptığı şey tam olarak bu. Çünkü çok katmanlı bir krizler çağındayız. İşte ekonomik kriz var, pandemi var vesaire. Dolayısıyla öğretmenin bir sınıfa girdiğinde söylediğiniz ölçekte kafasındaki soru işaretler çok fazla. Ama buna rağmen işte o iyimserliği, iradenin iyimserliğini koruyarak harekete geçmeye ve üretmeye, çocuklarla etkili işler yapmaya devam ediyorlar. Daha beriye geldiğimizde de yine kendilerinin de kişisel dertleri var. İşte meslek kanunu denen bir şey var, uzman öğretmenlik diye bir şey son dönemde gündemimize geldi vesaire. Dolayısıyla aslında iradenin iyimserliği dediğimiz mevzuyu öğretmenler son birkaç yıldır ziyadesiyle yapıyor gibi, en azından benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü etkili bir harekete geçme hali söz konusu sanki.
İyi ki de öyleler. Öğretmenler bunu bırakırlarsa biz yanmışız zaten. Çünkü
vay halimize.
Yani öyle, ben gerçekten sağlık sisteminde de doktorlar için aynı şeyi düşünüyorum. Onlar işin ucunu bırakmadıkları için ve mesleklerine saygı duydukları için biz hala bir nebze de olsa sağlık sistemine güvenebiliyoruz. Sisteme değil ama doktorlara. Okul eğitim sisteminde de öyle. Neyse ki iyi öğretmenler var. Neyse ki mesleğine saygı duyan öğretmenler var ve onlara güvenerek çocukları herhalde okula gönderebiliyoruz. Yoksa işimiz çok zor olurdu.
Kesinlikle. Madem öğretmenler dedik, biraz oraya dair konuşalım. Şimdi konuşmamızdan da anlaşılacağı üzere aslında eğitim sisteminin tümünde bir çocuğun üzerinde en etkili olan aktörler öğretmenler. Bir yandan çocuğun kişisel tarihinde de aslında önemli bir yeri var. Zamana baktığımızda çocuk neredeyse bir okul dönemi boyunca ailesinden daha fazla okulda öğretmenlerle, akranlarıyla zaman geçiriyor. İşte müfredat, okulun koşulları, okuldaki diğer aktörlerin hepsinden daha yüksek bir dönüştürücü gücü, potansiyeli var öğretmenlerin. Ancak bu dönüştürücü potansiyelin ortaya çıkması biraz da öğretmenin özne olmasıyla mümkün. Bugüne dek sayısız kadınla bir araya geldiniz, deneyim paylaşımları yaptınız, atölyeler düzenlediniz, kadınların siyasete ve toplumsal hayata katılımına dair çalışmalar yaptınız, bunu artırmaya dönük çalışmalar yaptınız. Çok temel bir yerden sormak gerekirse, kişinin özne olma halinin, kişinin güçlenmesiyle nasıl bir ilişkisi var?
O kadar zor bir soru sordunuz ki, şundan dolayı şimdi güçlenme kelimesi, kavramı çok yaygın bir kavram, çok yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle kadınlar bağlamında çok yaygın olarak kullanılıyor. Ama öyle bir şekilde kullanılıyor ki beni çok rahatsız eden bir şey bu. Bireysel bir şeymiş gibi sanki. Yani bir kadının hani yürü kızım kimse seni tutamaz falan gibi böyle bir şey var ya. Bir kadının kendi kendine yapabileceği bir şeymiş gibi. Oysa ki güçlenme ancak kolektif bir şey olduğu zaman dönüştürücüdür. Öbür türlü hani siz yukarıya doğru tırmanabilirsiniz tırnaklarınızla kazıya kazıya ama istediğimiz şey bu mu? Öğretmenlerin istediği şey bu mu? Sanmıyorum. Umarım öyle değildir zaten. O anlamda öznelik de bireyle ilgili bir şey değil aslında. Öznelik kolektifin içinde kendini kurar. Özne hep başkalarıyla birlikte başkasının bakışında kendini kuran bir şeydir. O yüzden de hani içindeki seni çıkar, onu besle, büyüt, güçlendir falan denilen şey bayağı bir egoyu büyüten, bencilliği ve bireyselliği ama kötü anlamda bireyselliği büyüten bir anlam taşıyor benim gözümde. Deminden bir şey düşünüyorum. Siz bana sordunuz ya en başta nasıl bir hayaliniz vardı geleceğinizle ilgili diye. Aslında bununla ilgili benim çocuk ve genç olduğum zamanlarda bunu bu kadar belirtmek ihtiyacı duymazdık. Yani bu bireysel bir şey değildir, toplumsal bir şeydir, kolektif bir şeydir diye. Çünkü zaten öyle düşünmeye yatkındık. Ben hani ben doktor olacağım ve şunları bunları yapacağım diye düşünmek zorunda değildim. Toplumun tamamıyla ilgili, dünyayla ilgili hayaller kurabilirdim. Şimdi biraz sanki onu kaybetmiş gibiyiz de insan ancak kendi geleceğiyle ilgili biraz da tabii koşullar da çok daha zorlaştı. Ancak kendi geleceğiyle ilgili, güçlenmesiyle ilgili konuşabilirmiş, düşünebilirmiş, hayal kurabilirmiş gibi oluyor ve öznelik de buymuş gibi oluyor. Oysa ki özne dediğiniz şey başka öznelerle bir arada özne olur. Totolojik bir laf söylemişim gibi oldu. O yüzden zor bir soru dedim. Bu felsefi bir mesele. Buradan çok derinlere gidebiliriz ama kabaca böyle bir şey. İnsan kolektif bir varlıktır.
Şey gibi de geldi bana Aksu Hanım. O Arendt'in siyasal alanı tarif etmesindeki başkalarıyla birlikte, başkalarıyla mücadele alanını ifade etmesi gibi bir şey aslında.
Tam olarak
sizin
o.
İşaret ettiğiniz şey de,
evet,
değil mi?
Evet.
Anladım. Ben de netleşmiş oldum. Açıkçası ben de güçlenme deyince sizin dediğiniz gibi bir yerden çok düşünmüyordum. Yani bunun daha çok toplumsal, daha doğrusu kolektif bir çaba ve anlayışla olabileceğine dair bir şeyim yoktu, düşüncem yoktu. Çok daha dediğiniz gibi bireysel ve temel bir yerden ele alıyordum. Bunda da muhtemelen şeyin payı vardır. İşte bu krizler çağı dediğimiz dönemin getirdiği içimize kapanma, kendimizi düşünme, kendimizi önceliklendirme ve bir değişim, dönüşüm ya da bir tahayyülü başta kendimizden başlayarak yapma durumu sanıyorum. Böyle bize tezahür etmiş.
Sanki birbirimize karşıtmışız gibi, birbirimize düşmanmışız. Birisi kazanacaksa ben kaybedermişim. Çok saçma sapan şeyler bunlar. Yani birlikte güçlenebiliriz ancak birlikte ilerleyebiliriz ya da yükselebiliriz neyse. Nereye doğru gidiyorsa.
Kesinlikle çok teşekkürler. Yavaştan bölümün sonuna geliyoruz. Son bir soruyla kapatalım istiyorum. Bugün sıranın çok dışındaki Aksu Bora olarak sıranın ardında oturan kendinize, okul yıllarınıza dönseniz ve kendinize seslenme fırsatınız olsaydı ne söylemek isterdiniz?
bir sürü şey söylerdim de dinler miydim bilmiyorum. Dinlemez insan değil mi o yaşlarda?
Biliyorum. Şunu sakın yapma, bunun inadını sürdür ya da bunun peşinden git diye böyle 2-3 tane aklınıza gelen bir şey var.
O genellikteki lafları söylemek istemezdim. Çünkü bunların işe yaradığına hiçbir zaman tanık olmadım. O öyle şeyler yani ne bileyim işte hayatı akışına bırak yavrum çok da şey yapma falan. Onlar bir işe yaramaz ama mesela şey derdim kendime. Ya periyodik tabloyu falan boş ver. Kimya çok güzel bir şey aslında. O kadar da korkma derdim. Sonradan fark ettim. Ya ben aslında ne kadar sevebilirmişim kimyayı. Çok şey bir öğretmenimiz vardı lisedeyken. Kimyadan nefret etmeme sebep olan biriydi. Sonradan fark ettim yani aslında hiç öyle olmadığını. Kendime bunu söylemek isterdim. Yine de dinler miydim tabii bilmiyorum o yaştayken. Periyodik tablo denilen o acayip şey ne işe yaradığını hiçbir zaman anlayamamıştım o zaman. Ezberleyip duruyorduk. Benim de ezberim çok kötüydü. Bunu söylerdim herhalde ne bileyim. Böyle büyük büyük laflar etmezdim. Çocuklar dinlemez öyle şeyleri pek.
Bence de. Bende de şey vardı. Bize de bir fizik öğretmeni vardı. Erkeklere Hamdi derdi. Kız öğrencileri de Hamiyet Yüce Ses derdi böyle. Bir şey soracağı zaman kalk bakalım
bayağı
Hamdi şunu cevapla.
Bayağı sinir.
Çok sinir ve ben böyle eşit ağırlık öğrencisiydim. Fizik dersini öğrenmeye dair, anlamaya dair motivasyonum vardı ama sonraki senelerde de onun dersimize gireceğini düşünerek açıkçası şey yapmıştım, hemen uzaklaşmıştım. Kötü ama bugünlerde böyle gülerek anlattığım bir hikaye. Aslında bir yandan da travmatik bir hikaye. Yani o dönemin yani 15-16 yaşlarındaki
tahmin
öğrencisi
ederim,
için.
Tabii. Çok oluyorlar diyelim. Hani o öğretmenlerin de bize böyle bir katkısı oluyor. Hayatta ne yapmamak lazım?
Kesinlikle. Çok teşekkürler Aksu Hanım.
Ben teşekkür ederim.
Var mıdır son bir sözünüz, bir eklemeniz?
Çok teşekkürler. Yani mesleğini ciddiye alan, ona saygı duyan öğretmenlere sevgilerimi yollamak isterim.
Süper, çok teşekkürler. Çok mutlu olduk konuk olmanızdan, bu güzel hikayeleri, önemli konuları bizimle paylaşmanızdan. Sıra dışı konuşmaların bu bölümünde eğitim ve toplumsal cinsiyetin kesişimi üzerine konuştuk. Konuğum Aksu Bora'ydı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.